Herkese selamlar. Sıfırdan mobil uygulama geliştirmenin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer arayı biraz uzattık. Biraz işte yaz tatili, biraz da yangın gündemleri olduğu için biraz ertelemek yönünde karar vermiştik. Ve bu bölümü canlı yayın yapalım istedik. O yüzden de hani biraz daha uygun bir zaman aramıştık. İşte sonunda bu hafta yapabildik. Konumuz birçoğunuz için ilgi çekici olabilir. Yani yolun daha başında olanlar için de olabilir. Çünkü hani yola nasıl çıkacağını düşünmek açısından. Ya da işte Görkem gibi belli bir seviyeye gelmiş kişilerin de sürekli aslında aklından geçen bir soru. Yatırım alarak büyüme mi? Yoksa hani bootstrapping dediğimiz kendi yağıyla kavrulma, kendi gelirleriyle üstüne ekleyerek devam etme mi? Aslında bunu konuşacağız. Farklı açılardan yaklaşacağız. Ama öncesinde güncellemeler yapalım. Birkaç soru var. Onların üzerinden geçelim. Görkem hoş geldin. Nasılsın öncelikle?
Hoş bulduk Çağrı. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. İstersen biraz şeyle başlayalım. Hani güncellemeler neler oldu son bölümden bu yana Atlas'ta ve Logos'ta.
Hemen söyleyeyim abi. Aslında çok bir şey olmadı. Yazın özellikle Temmuz-Ağustos'ta en başından aldığım bir karar vardı zaten. Hani çok bir development yapmama hedefi koymuştum. Yani işte sağa sola gidiyorsun. Tatil, ailelerin yanına git gel falan filan. Onun için dedim ki ben bu 2 ayda zorlamayayım fazla hani durduk yere. Çünkü şey oluyor, 2 hafta içinde şu güncellemeyi vereyim diye kendine hedef koyuyorsun abi. Kimsenin bir şey dediği de yok ama kendi kendine tribe girip sonra kendini sıkıntıya sokuyorsun ya, anlamsız bir şey oluyor. Onun için ben de en başından şey yaptım. Temmuz-Ağustos'ta biraz böyle küçük takılayım, rahat edeyim dedim. Dolayısıyla çok bir şey olmadı. Bir iki güncelleme verdim ama genelde böyle küçük ufak tefek bir iki ekleme, bug fix falan güncellemesi verdim. Logos'a biraz baktım aslında. Bayağı bir bitirdim. Sanırım şu an Atlas'ta bir güncelleme verdikten sonra biraz orta seviyeli bir güncelleme yapıyorum şu an. Onu verdikten sonra Logos'u bitirmek üzere başına oturmayı düşünüyorum şu an.
Evet.
Durum öyle bende abi.
Evet, Logos'un hikayesi biraz şey gibi oldu. Klasik Türk işi proje yönetimi.
Tabii.
Hani böyle son dakikaya böyle yiyip adı keti
Evet ya, orada şöyle bir eksiklik var aslında. Biraz ondan da. Şimdi İspanyolca olduğu için İspanyolca öğreten birisi de yok yani şu an evde. Dolayısıyla
şekilde.
ya, o işten anlayan biri yok. İspanyolca öğrenen biri yok. Kimse İspanyolca da bilmiyor. Dolayısıyla hani bazı yaptığım şeylerden emin olamadığım için böyle yavaş yavaş, çok yavaş ilerledi bazı durumlar. Bazı şeyleri geri aldım falan. Böyle yani ne bileyim işte kelimeleri ekliyorsun falan ama işte feminin mi maskülin mi falan gibi bir sürü hikaye de çıkıyor ortaya. İşte onları adam akıllı açıp öğrenmem gerekti falan. Dolayısıyla öyle uzadı sandığımdan, biraz daha uzun oldu işler. Ama tabii bunlar bahane değil yani, genelde şey yapmak lazım. Hani mükemmele koşarken çok uzatıp işi bitiremiyorsun ya, standart olaydır yani bu. Orada bir noktada kesmek gerekiyor. Ben de o noktaya geldim artık hani. Şey yapacaktım aslında. Upwork'ten bir İspanyolca hocası bulup bir audit yaptırıp şöyle bir incelettirip bir fikir alıp sonra dedim yok abi dedim ya dur. Hani öyle bir şey yapma. Zaten tam İspanyolca bilmiyor olabiliriz ama aşağı yukarı belli yani şeyler. Onun için durumu öyle. En son bir dahaki oturuşumda bitirmeyi düşünüyorum yani kısacası.
Evet, yine de son böyle launch yani çıkmadan önce App Store'a koymadan önce bir en azından arayüzdeki dili bir yani native ya da işte çok iyi bilen birine şey yapmak herhalde bir
Evet.
spell check falan yaptırmak iyi olur yani çünkü illaki ufak tefek hatalar olabilir.
Doğru. Orada ama orada hiç risk almadım abi. Hani Oxford'un üzerinden yapıyorum. Kendim hiçbir şekilde içerik üretmedim yani app için. Dolayısıyla hani spell check gibi yani kalite kontrol yapmaktan ziyade aslında İspanyolca kelime nasıl öğrenilir? İspanyolca kelime öğrenirken nelere dikkat edilir gibi küçük bir şey alsam, test flight'e çıktıktan sonra yapacağım onu artık. Yani bir Upwork'te bayağı bir böyle normal İspanyolca öğreniyormuşçasına private tutor'lar var. Bir sürü var abi. İspanyolcanın şeyi, arzı çok yüksek olduğu için. Hani talep de yüksek, arzı da yüksek ya otomatikman. Ne bileyim böyle saati 20-30 dolara bir sürü yani göründüğü kadarıyla bayağı kaliteli hocalar var Upwork'te. Onlardan şöyle bir 3-4 saatlerini alıp uygulamanın üzerinden hani uygulamayı test etmesini, işte doğru metot mu, bir hata var mı? Yani çok böyle fantastik bir hata olmasın yeter aslında. Böyle fundamental bir hata yapmış olmayalım. Onun dışında çok sıkıntı olacağını sanmıyorum yani.
Aynen. Zaten yani daha basit bir şey olacağı için amacı hani sadece o
Evet.
kelime defteri, yani senin journal kısmını içerdiği için aslında hani oradaki ilerleyişte daha kolay olacak muhtemelen. Şimdi istersen bir de sorulara geçelim. Önceden gelen sorular, şimdi 1,5 aydır yayın yapmıyorduk. Bayağı bir soru geldi. O soruları ben böyle hızlıca bir üzerinden geçeyim. İlki İbrahim Dağdelen, bir önceki bölüme gelmiş. Selam, benim Görkem'e bir sorum var. Sürecin başından beri 9-6 işinden istifa etmemiş olsa, sadece akşam ve hafta sonu boş saatlerinde side hustle olarak devam etseydi, şu an elde ettiği gelirin yüzde kaçını elde edebilirdi tahminen? Herkes istifa öncesi belli bir geliri tavsiye eder ama side hustle olarak gelir kazanmakta zorlanıyorum. Problemi ciddi manada sadece projeme full time olarak odaklanmamış olmak olduğunu düşünmeye başladım. Tavsiyeleri olursa memnun olurum.
Süper soru. Benim de hem işten istifa ettikten sonra, istifa etmeden önce, hatta zaman zaman hala düşündüğüm de bir şeydir bu. Ben açıkçası eğer işten istifa etmeseydim, yani full time bir job'um olsaydı, yine yandan bu işleri yapmaya devam etseydim, şu an elde ettiğim gelirin 1/4'ünü bile elde edemezdim muhtemelen. Bu biraz hani stratejiyle de alakalı. Sonuçta full time'a geçtikten sonra böyle daha farklı bir yükün altına sokuyorsun kendini. Öyle bir yani ne bileyim. Mesela side hustle olarak devam ediyor olsaydı bu kadar kompleks bir ürün haline gelmemiş olurdu muhtemelen. Daha farklı basit şeylere yönlenirdim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani ben hani mesela Atlas'ta 2-3 nokta oldu şimdiye kadar. Böyle bir ya bu iş olmayacak mı artık, ne oldu, aman ne oluyorsa olsun yeter lan falan dediğim hani birkaç nokta oldu. O noktalarda side hustle olmuş olsaydı eğer muhtemelen 2-3 ay falan unutur giderdim yani. Hani 2-3 ay bakmazdım yani. Bir sonraki
rafa kalkardı muhtemelen.
Aynen kalkardı ama hani şimdi bütün ekmeğimi buradan kazandığım için otomatikman oturup hani bu işi yapanlar var, bir şekilde bir yolu olmalı, nasıl yapabiliriz diye bayağı zorlayıp düşünüyorsun, uğraşıyorsun. Böyle bazen bir sorun çıkar, umutsuzca denemeler yaparsın ya, hani olmayacağını bilirsin ama yine de denersin mesela işte. Onun gibi hissettiğin zamanlar da çok oldu özellikle. Ama dediğim gibi abi hani eğer ben full time job'u bırakmamış olsaydım, yandan çalışıyor olsaydım muhtemelen bir noktada hani bu içteki o tatsızlıkla, ya bu iş olmuyor mu psikolojisiyle muhtemelen hani eve geldiğimde bakasım gelmezdi diye uğraşmazdım. Bunun dışında bu gelire bence ulaşmak mümkün. Hani belli bir noktaya getirmek yine mümkün saydası olarak ama o çok daha büyük bir şey istiyor. Devamlılık istiyor bence. Yani bu noktaya ben mesela çalışırken de gelebilirdim ama hiç bırakmadan 4-5 sene yavaş yavaş da olsa uğraşsam hani yine giderdi. Ama dediğim gibi çok uzardı süre ve o kadar insan hani 4-5 sene bir şeyi böyle rahat rahat yani yavaş yavaş maraton koşuyor gibi yapar mı yapmaz mı belli olmuyor tabii, yapmayabilirsin yani. Benim genelde yandan yapanlarda gördüğüm mesela çok fazla app yapıyorlar mesela onlar. Çünkü hep daha sabırsız oluyorsun yani bir noktada. Yapıyorsun, bir şey olmuyor, tamam bir sonrakine geç, olmadı abi diyorsun, devam ediyorsun. Aslında biraz büyük vuruşu yakalamaya çalışıyorsun gibi bir şey oluyor yani. Ve genelde böyle daha hani product olarak güçlü ürünler değil de daha böyle küçük sorunları basitçe çözen app'ler yapıp hani oradan acaba bir viralite yakalar mıyım mantalitesiyle gidiliyor. Dolayısıyla doğası çok farklı oluyor. Ben biraz daha bütün hani her şeyle beraber girdiğim için bazı noktalarda benim tekrar tutunmamı, işte kendimi gaza getirip tekrar başlamamı sağladı yani bu durum. Oluyor. Bence hani şu an soruna, en son soruya tekrar dönmek gerekirse şu an muhtemelen ben elde Atlas bir kere muhtemelen geçen sene Mart'taki versiyonunda falan olurdu. Eğer şu an ben çalışıyor olsaydım. O geçen seneki Mart'taki versiyonu da feature edilmeye bağlı olarak işte hani böyle TL bazında iki haneli bir rakam kazanmıyordu pek yani. Hani nadir kazanıyordu yani. Gerçi o zaman dolar kaçtı tam hatırlamıyorum ama. Neyse o iki haneli rakama arada bir uğradığın zaman zaten normal iki haneli maaş alan bir insan gibi de hissedemiyorsun bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü ne olacağı belli değil. Bir sonraki ay gelecek mi o belli değil. Otomatikman mesela normal şöyle düşün. Bu çok önemli bir şey bence bana sorarsan. Atıyorum maaşı 10 bin lira alıyorsun, tamam mı? 10 bin lira aldın, bir işte çalışıyorsun. Indie developer olarak yapıyorsun bu işi. İlk ay 10 bin liranı aldın abi. Devam etmeye başladı. O 10 bin liranı aldığın anda o 10 bin liralı maaşlı iş gibi hissetmiyorsun. Yani öyle bir şey yok. Hani çünkü bir sonraki ay gelecek mi gelmeyecek mi o belli değil. Zaten belli bir birikimini harcamışsın o noktaya kadar. Düzenli uzun zamandır 10 bin lira alan bir insan da değilsin. 10 bin lirayla da yavaş birikiyor para otomatikman. Bir hesabında para göremedikçe de o ve paranın bir sonraki ay geleceğini de bilmediğin için onun bir rahatsızlığı oluyor yani. Dolayısıyla hani böyle bir maaş karşılaştırması ve bağımsız geliştiriciyken kazandığın paranın karşılaştırmasını yaparken şöyle bir iki kat düşünsek mesela bence güzel olur. Yani hani
evet. Yani bir de işin yani vergisi var. İşte tabii. SGK prim var. Sakatlandın diyelim. Çalışamayacaksın. Evet. Kimse sana maaş vermeyecek. Hani orada aslında bir sürü de şey var. Etmen var. Yani mesela senin durumunda hani sen full girmeyi hedeflediğin için şu an mesela tek bir üründe uzunca bir süre gittin ve evet, ikinci üründe aslında onun hani benzer sadece farklı bir
yan ürün gibi bir şey olmuş.
Yan ürün gibi hani farklı bir yataya açılmış gibi oluyorsun. Dikeye pardon. Yani aslında orada biraz amaçlara göre de değişebilir. Mesela şimdi sen şey dedin, geçen sene Mart'taki halde olurdum dedin ama ben o zaman ne olacaktı? Bu kadar daha stresli, daha yorgun, daha uykusuz, gözleri daha şişmiş bir görkem görecektik mesela şu an. Tabii burada canım, muhtemelen.
Aynen.
Yani ama şimdi en azından sosyal hayatından vazgeçmeden mesela işte yazın 2 ay biraz daha hani rölantide götürmüşsün, evet, diyebiliriz. Evet. Ama işte mesela şeyi soracaktım, o rölantide götürürken gelirler ne seviyede oldu? Hani böyle bir ani bir düşme oldu mu ya da downloadlarda filan?
Abi olmadı. Yani
İşte bu şöyle, güzel lifestyle business'a doğru gidiyor aynen. Yani.
Ya aynen, çünkü zaten olmamasını da bekliyorsun aslında. Yani eğer tabii bu hani birazcık böyle bunu yavaşlattım dediğim hani hiç yüzüne bakmadım gibi değil. Sonuçta health check'ini yapıyorsun işte. Zaten ben her gün günlük kelimesi falan atıyorum. Ondan dolayı bir günlük bir ilişkim oluyor yani illaki. Normal reklamlarım, işte search ads reklamlarım açıktı zaten. Onları kapatmadım. Dolayısıyla aslında hani sen güncelleme vermedin de sen çalışmadığında sanki orada kendi başına kalmış, artık gelir getirmeyecekmiş gibi bir hissiyat oluyor. Ama öyle değil yani. Bunu ben biraz da bunu böyle görebilmek için de aslında biraz böyle bir yavaşladım yani. Hani böyle, çünkü buna kafa olarak alışmam gerekiyor bir noktada. Hep de şey düşünemezsin yani. Böyle sürekli yapmam, bakmam gerekiyor. Bakmazsam bilmem ne olur. Yani öyle düşündüğün zaman bu sefer işi zehir oluyor yani sana otomatikman. Bende şey stresi oluyordu. Böyle uygulamaya mesela bir gün mesela arkadaşlarla çok eğlenceli bir aktivite yapıyoruz abi. Nadiren mesela 2 saat boyunca uygulama aklıma gelmediğini fark ettiğim anda panik oluyordum mesela.
Şey, böyle çocuğu evde unuttum falan gibi.
Evet abi, aynen öyle ya. Aynen öyle. Yani bir an böyle 2 saattir epi düşün zaten, hani bir şey yapmıyordum ki zaten. Ne yapacağım? Açık benim mobil ne var işte? Kullanıcılar feedback atarsa onları görebiliyorum telefondan. Onun uygulaması var. Bir de satışları falan görebiliyorum zaten. Feedbacklere arada bakıyorum ben. Hani patlama çatlama olursa birisi illa yazar diye. Onun dışında zaten ne olacak ki 2 saatte yani? Hani uyuyorsun abi, zaten 8 saat falan uyuyorsun yani sonuçta. Orada onun gibi bir şey. Onu biraz atlatmaya çalıştım aslında bu noktada. Kafa olarak, çünkü bu işin en büyük sıkıntısı o yani. Hani tek sorumlu sen olduğun için 7-24 aklında bu iş oluyor. Bu sefer hani indie developer takılıyorduk işte, hani istediğimizi yapacaktık, hani özgürdük, ne oldu bu işler falan noktasına geldim ben bir noktada artık yani. Hani çünkü otomatikman abi her şey zehir oluyordu yani öyle bir durumda. Arkadaşlarla görüşüyorsun, kafanda uygulama var. Ulan o gün kaç satış oldu bilmem ne, onun düşüncesindesin. İşte böyle bipolar gibi geziyorsun abi. 20 satış olmuş. Böyle bir inanılmaz bir enerjiler, mutluluk falan filan. Abi bir gün 5 oluyor ya. 5 oluyor yani. Hani bildiğin 5. Tamam. O gün mesela böyle bir karalar bağlıyorsun. İşte arkadaşlarını buluşacaksın. Tad alamıyorsun falan. Bunu düzeltmek gerekiyordu. Tabii zaman da gerekiyor böyle bir şey düzeltmek için. Ben biraz onu hani şu aralar bunu bu yazın özellikle yapabildim diye düşünüyorum yani.
Evet evet, bence de güzel olmuş. Yani zaten bu tarz özellikle kreatif iş yapılan alanlarda hani böyle bir şeyler tavsiye eden insanlar var mesela işte. Evet. Nedir böyle 10 ay yoğun çalış, 2 ay dinlen ya da 5 ay yoğun, evet, çalış, 1 ay dinlen gibisinden. Hani sen aslında o dinlenme sürecini yapmışsın yani tabii. Kesinlikle. Tamamen elini ayağını tam full kesmeden ama en azından hani ekstra mesela development belki en çok kafa yorduran, bir yeniden tasarım yapmak kafa yoran kısımları. Hani oralara çok fazla zaman harcamadan biraz daha, evet, hani işte sadece bakım yaparak, her şey düzgün çalışsın diye bakım yaparak hani aslında devam ettin. Bu arada herkes hoş geldin, evet, özledik yayınlar gibi şeyler yazmış. Çok teşekkürler arkadaşlar.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler.
Biz de aynı şekilde özledik.
Biz
böyle
de özledik.
Aynen aynen. İstersen şimdi bir sonraki soruya geçeyim.
Tamam abi.
Bunu Ayşin Sümer sormuş bir hafta önce. Abonelik bazlı bir uygulamayı önce ücretsiz abonelikle başlatıp sonra ücretliye çevirebilme şansımız var mı diye bir soru sormuş sanırım. Seninki zaten.
Yani ücretsiz abonelik dediğimiz tam hani ücretsiz abonelik derken kastedilen şey yani tamamen ücretsiz olması herhalde diye düşünüyorum. Yani abonelik
herhalde, evet.
Anladım. Var tabii canım. Yani ben şöyle yaptım ama onu söyleyeyim. Biraz ben korktuğum için de öyle yaptım. Yani uygulamanın ücretsiz olduğu dönemlerde yani tek satın alma, tek seferlik satın alma olduğu dönem vardı. Orada mesela kaç lira? 50 lira mı neydi abi uygulama? 50 liraya lifetime alıyordun yani uygulamayı. Ben onları mesela subscription'a geçtikten sonra hiç ellemedim. Yani onlar aynen hala devam ediyorlar kullanmaya 50 lira verdikleri. Hı hı. Yani bir daha hiç para vermek zorunda kalmadılar. Ben eski kullanıcıları böyle fiyatlama değiştikten sonra yenisine şey yapmıyorum, zorlamıyorum. Çok sürdürülebilir bir şey değil ama hani sonuçta bizim uygulamanın böyle kullanıcı sayısı çok fazla olmadığı için. Yani mesela geçen bir tane ne uygulamasıydı ya? Takvim uygulaması var. Bayağı ünlü bir uygulama. Hatta tam hatırlayamadım onu şu an ama. Onlar mesela one time purchase'dan subscription'a geçtiler. Bütün kullanıcılarını subscription'a zorladılar yani. Zorlamak zorunda adam. Milyonlarca kullanıcısı var. Onları maintain edemiyor yani adam bir noktada. Ve işi de büyütmek istiyor. Öyle olunca onlar yapmak zorunda kalıyor. Yani. Dolayısıyla ben hani benim user base'im çok büyük olmadığı için böyle bir şey rahat yapabiliyorum. Yani ben de giveaway olayı daha rahat oluyor yani dolayısıyla. Şu an o kullanıcılar hala devam ediyor. Böyle arada görüyorum hatta ben. Hı-hı. Oh diyorum ne güzel şanslısın.
beleş.
Yani ama şey full bedava indirenleri yani hiç para vermemişleri şey yapmadım. Onlar sonradan üye olmak zorunda kaldılar yani.
O tabii senin zaten hani bir abonelik yoktu zaten. Abonelik modeli evet. diye bir şey yoktu. Başta sadece şey vardı. Reklamsız model.
Evet reklamsız model vardı. Aynen.
Aynen. Aynen. Şu an ama sen tamamen model değiştirmiş oldun aslında.
Değiştirilebilir yani. Hani aynen. Her şey yapılabilir.
Aynen. Kocaman aynen. firmalar, kocaman uygulamalar bile yapıyormuş aynen. yani sonuçta. Aynen öyle. Olabilir yani aynen. Hatta şey geldi aklıma benim. Google Photos mesela. Senelerce evet. ücret şeydi. Kota koymamıştı bu kendisinin optimize ettiği. Hani orijinal boyutta değil ama optimize gene kaliteli bir boyutta saklıyordu. Sonra çat diye getirdi şeyi. Drive limitinden yiyecek bu dedi artık. Ben evet, de paşa abi. Paşa drive şeyini aldım yani üyeliğini. Çünkü yani benim orada binlerce fotoğrafım birikmiş. Yatırım yapmış ne bir yaptın? Yerde. Yani.
Sonra aynen yani. senin gibi bir sürü insan bayağı sinirlendi tabii bu duruma.
Aynen. Bazıları sinirlendi aynen evet. dedi falan. Ben ama devam ediyorum. Yani. Benim gibiler de kullanmaya devam ediyor. Aynen. Bir soru daha var. İki soru daha var aslında. Bunlar şeyle ilgili. Yani biraz daha şey kullanılan dillerle falan frameworklerle ilgili. Hani deneyimin vardır yoktur. Yine de sorayım. Fatih sormuş bunu 3 hafta önce. Flutter mı Kotlin mi demiş.
Kotlin native ama zaten. Yani ha Android biri Android geliştirecekse bir insan hani ama aslında bu biraz cross platform mu native mi sorusu olmuş oluyor aslında bir noktada. Çünkü Kotlin native yani Android development dili. Flutter da cross platform. Bu ya yani bu konuyu zaten konuşmuştuk hemen kısaca yine söyleyeyim ben. Sıfırdan başlayan ben bu işe başlarken genel vardığım kanı şu oldu hep. Eğer sıfırdan bu işe başlıyorsan yani hiçbir şekilde yaygın değil. Evet hemen şey yetişmişler. Güzel. Tamam. Kotlin mi Flutter mı sorusu. Eğer Kotlin'le de hibrit geliştirme için soruluyorsa bu konuyla alakam hiç yok maalesef. yani evet. Yani, ikisi de bilmiyorum çünkü. Cross platform mu native mi olsaydı yani, o varsayım üzerine cevaplayacaktım ama şu an bir şey kalmamış oldu yani.
Evet.
Yaygın değil de demiş gerçi arkadaş ama neyse. Evet.
Zaten yani o konuyu konuşmuştuk. Fatih isterse o bölüme bakabilir. Sorular gelmeye başladı. Flutter çok net diye bir cevap kendisi cevap vermiş.
Tamam, evet.
Başka bir soru geldi hemen canlıda onu da göstereyim. Aylık ortalama gelir ne kadar? Kaç senede bu seviyeye gelindi? Bunu tabii cevaplayıp cevaplamamakta özgürsün.
Ya şöyle ben hani şöyle cevaplıyorum genelde bu soruyu. Ben normalde şu an 34 yaşındayım. Bir beyaz yakalı olarak çalışsaydım işte senior engineer tarzı bir rolde olacaktım. O kadar kazandığım parayı kazanabiliyorum şu an artık. Hani bir sene başından beri. Dolayısıyla bu noktaya ne kadar sürede geldim? Bu noktaya 2 senede falan geldim yani. 2 sene. Ama ya şöyle söyleyeyim. Şu an mesela başka bir app yapmaya başlasam bu seviye bir senede falan gelirim. Orası kesin. Çünkü ben hani o yanlış anlaşılması. Ya şu an mesela bu işten iyi anlayan atıyorum sen bir app firmasında product manager'sındır ya da atıyorum yazılımcısındır. Zaten olayla ilgili bayağı ciddi bir ön bilgin olursa o zaman bir senede bence gelinir yani. Beyaz yakalıyken kazandığın parayı artık kazanmaya başlayabilirsin bir senede bence. En fazla yani bir sene sürer. Ama ben de dediğim gibi ilk bir senesi zaten olayın ne olduğunu tam kavramaya çalışmakla geçti. İki senede geldim yani ben. Aşağı yukarı iki senede geldim abi. Hı hı. Öyle söyleyebilirim.
Bir soru daha sormuş. Movie Monster. Onu da alalım. App Store görsellerini lokalize ederken bir otomasyon tool'u kullanıyor musun?
Yok abi, hiç kullanmadım. Hepsini Sketch'te oturup tek tek kendim yaptım. Localization işte zaten şöyle söyleyeyim. Tayca, Çince, Arapça bu kadar. Evet, bu kadar galiba. Evet, 3 Türkçe var tabii ki bir de. Bu dillerde lokalize zaten bizim hep. Ama şöyle söyleyeyim. Tayca, Çince, Arapça localization'lardan hiçbir şeyim olmadı. Yani hiçbir faydası olmadı bana. Bu biraz ürünle de alakalı. Ya herkesin kullandığı bir ürün yapıyorsan zaten mantıklı. Atıyorum fitness app yapıyorsan localization bayağı yararlı bir şey. Ama benim gibi dil app yapıyorsan ve o İngilizce app yapıyorsan ve o İngilizce zaten orta ve üst seviye hitap ediyorsa localization bir esprisi yok aslında yani.
Değil mi? Evet. Zaten yani aynen. Oradaki metni zaten anlıyor olması lazım.
Aynen. Dolayısıyla automation tool'u kullanmadım. Çünkü çok fazla zaten zırt pırt hani değişiklik yapmıyorum. İlk çevirileri de Upwork'ten native insanlar hayır ederek yaptırdık. Onu da söyleyeyim.
Hı, evet. Şimdi Lifetime bir soru sormuş. Reklam geliri yok sanırım. Doğru mudur?
Yok, yok.
Aynen. O zaten bahsetmiştik daha önceden. İlk yani ilk versiyonda belki ilk bir yıl dönen versiyonda reklam vardı. Sonra zaten tamamen ücretli üyelik. Evet. Premium daha doğrusu modele geçmiş oldu. Evet. Bir soru daha var. Onu da sorayım. Ondan tamam. Sonra asıl konuya girelim.
Doğru abi.
Bu da güzel bir yorum. Leyla S. isimli kullanıcı. 4 hafta önce yorum yapmış. Görkem'e çok teşekkür ederim. Çok içten ve samimi bir anlatımı var. 2 aydır Swift UI ile Swift öğrenmeye çalışıyorum. Eğer Görkem'in bu videolarını izlemeseydim muhtemelen şimdiye çok daha vazgeçmiş olurdum demiş. Benim de birkaç sorum olacak. Bu kadar çok yayınlanan uygulama varken Atlas'ın üst sıralarda yükselmesine neyi bağlıyor? Örneğin Görkem için istisna diyenler var. Gerçekten şanslı olduğunu düşünüyor yoksa emek veren, isteyen herkesin de bu işi yapabileceğini düşünüyor mu? Henüz yeni Swift öğrenen birini Swift ile mi yoksa Swift UI ile mi devam etmemi önerir? Sorularımı cevaplarsa çok sevinirim.
Tamam. Önce hani bu kadar uygulama varken nasıl öne çıkıyor sorusunu cevaplayayım. Şöyle, zaten hani aşırı öne çıkıyor. Önce bir öne çıkıyor'yu tanımlamak lazım. Öne çıkıyor ne demek? İşte bazı ülkelerde organik olarak belli bir seviyede indirme geliyor demek benim için o. Bu Türkiye'de işte en popüler Türkiye'de. Onun sebebi de aslında Türkiye'de çok feature edilmesi. App Store editörleri zaten Türkiye'den çıkmış bir app olduğu için muhtemelen hani öncelik veriyorlar. Şimdi ben çok app olduğunu, evet çok app var gerçekten, ama kaliteli app o kadar yok bence bana sorarsan. Yani şöyle, kaliteli bağımsız app bayağı az zaten. Yani çok kaliteli app'ler genelde böyle büyük app şirketlerinin app'leri, genelde bayağı kaliteli app'ler. Bağımsız bir küçük ekipler tarafından geliştirilen app sayısı o kadar fazla değil. Yani şuradan anlayabilirsin. Mesela vocabulary app yapıyoruz biz. İşte Amerika'ya git bak, en baba store'a gidiyoruz yani direkt. Hiç Türkiye'ye gitmedim bile. Amerika'ya git, vocabulary yaz, ilk ondaki app'lere bak. Hani aslında o kadar da fantastik bir yarışma ortamı olmadığını görüyorsun. Yani çünkü mesela ne bileyim. Sonuçta sen language learning app'i yapıyor olsaydın o zaman bu bayağı daha zor olur. Yani Duolingo'yla, işte Babel'le, işte bir sürü app var. Onlarla kapışmak zorunda kalacaktın. Özellikle rankinglerde. Ama biz zaten daha böyle niş bir alana girdiğimiz için otomatikman oradaki app'lerin kalitesi biraz daha düşük oluyor. Bayağı daha düşük oluyor hatta. Genelde böyle çok yapılmış, işte bir senedir güncelleme verilmemiş şeyler var. İşte app'ler var falan. Onun dışında dediğim gibi yani çok kaliteli app çok fazla yok. Girdiğin alana göre de değişiyor tabii de. Benim bir şans olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani neden düşünmüyorum? Sonuçta hani biz oturduk. Bu işin zaten gerçekten çok uzmanı olan bir kişi benim eşim olduğu için otomatikman. Hani onunla ilgili zaten belli bir kalite, minimum kalite söz konusu. Otomatikman hani uygulamanın arayüzünde de çok risk almadan basit şeyler yapmaya çalışıyorsun. Otomatikman belli bir problemi de çok iyi state edebiliyorsun, biliyorsun zaten. Çünkü dediğim gibi hani işin uzmanıyla çalıştığın için otomatikman oradaki eksiklerin ne olduğunu, birçok şeyi de çok iyi bildiği için otomatikman bir tık öne çıkıyorsun. Bir de içerik olan bir app. Hani App Store'daki app'lerin bana sorsan %50'den fazlası içeriksiz böyle gadget, tool, o tarz app'ler yani. Hani ama sen içerik koyduğun zaman bir tık öne çıkmış oluyor otomatikman. Ve o içerik de senin uzmanlık alanının olduğu için zaten otomatikman şey oluyor. Şu sorular gelince böyle bir şey oluyor.
otomatikman. O sorulara sonra döneriz. Yani zaten bir konuya da girelim, ondan sonra döneriz. Aynen. Artık sonda cevaplarız.
Dediğim gibi abi, ben hani herkesin buna kafaya koyan herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Tek dikkat edilmesi gereken şey bu işi bırakmamak. Yani ben hani ilk bir senede, şu an ilk bir seneki halimi düşündüğümde, ben o ilk bir sene bir şey yapamamıştım aslında. Apple'ın feature etmesi gibi bir takım başarılar ama işte sürmeyen, daha doğrusu çok da hani bir dönüşü olmayan, kalıcı olmayan şeyler oldu. Ama dediğim gibi o bir senelik periyottaki olayı görüp sonradan bırakabilirdim yani o dönem ben. Öyle söyleyeyim. Yani burada kilit nokta bırakmamak yani. Bir şekilde, çünkü uğraştıkça görüyorsun, yaptıkça anlıyorsun. App'leri çıkardıkça, işte bütün app'leri inceledikçe olayın aslında ne olduğunu çok daha iyi idrak ediyorsun. Bakıyorsun sensör tower'a giriyorsun. İşte şu bu kadar yapmış, bu bu kadar yapmış. Allah nasıl olmuş falan. Bunlara baka baka böyle bir içselleştiriyorsun o noktayı. O noktadan sonra bence hani artık daha böyle educated, yani daha bilinçli bir şekilde karar veriyorsun. Öyle. Bence hani tek anahtar bırakmamak. Swift UI mevzusunda da yani ben Swift UI'yi sadece widget'te kullandım. Widget'ı Swift UI ile yapmak zorundasın. Onun için UIKit kullanıyorum ben app'te. Swift UI ile ben şu an başlasam Swift UI ile başlardım. Hani orası kesin. Sıfırdan başlıyorsam Swift UI ile başlardım. Çünkü Apple ona yatırım yapıyor. Zaten o işin yürüyüp gideceği belli. Ben şu an Swift UI'ye geçmiyorum. Neden geçmiyorum? Çünkü hani şu an öyle bir o tarz bir lüksüm yok. Yani yeni bir çünkü Swift UI ile geliştiren bir sürü şey var. Tanıdığım insanlar var, arkadaşlar var. Orada hani workaround'lar falan biraz daha meşakkatli oluyor otomatikman. Biraz daha yeni bir şey olduğu için. Ben de muhtemelen bundan atıyorum, seneye bir app yapmaya başlasam muhtemelen Swift UI yaparım yani.
Evet. Burada da cevabı iletmiş olduk. İstersen artık bölümün asıl konusuna girelim. Burada yatırım alma mı, bootstrapping mi? Bunu bu bölümün konusuydu. Zaten birkaç soru da geldi. Onlara da değiniriz bu konuyla ilgili. İstersen önce hani senin yaklaşımını bir konuşalım. Bunu hani iki bakış açısıyla değerlendirebiliriz diye konuştuk yayın öncesinde. İlki yaşam tarzı tercihleri açısından, mesela işte bu iki ay daha rölantiye alabilmek gibi. İkincisi de hedefler açısından, işte bu gelir hedefi olur, işte şirketi büyütme olur. Farklı işte hedefler olabilir, business hedefleri olabilir. İstersen bu yaşam tarzı açısından mesela senin tercihin nasıl oldu ve hani iki seçeneği karşılaştığında hani nasıl görüyorsun?
Önce şunu söyleyeyim abi. Hani bootstrapping mi yatırım mı mevzusundan önce aslında şöyle bir durum var. Mesela ben bu işe ilk başladığım zaman da yatırım almak gibi bir şey masada değildi benim için. Çünkü daha önce biz hatırlarsan Hobio diye bir şey yapmıştık Fatih'le beraber. O zaman yatırımcılarla bayağı bir görüşmüştük. Hatta iki tanesinden okey almıştık falan. O zamandan aslında birazcık yatırımcıların ne aradığını ben tabii anladım o dönem. Yani dolayısıyla benim işten istifa ettiğim ilk gün bir yatırımcıya gidip yatırım alma ihtimalim bu sektör bilgisiyle yok. Çok azdı yani zaten o dönemki sektör bilgimle. Çünkü yatırımcılar genelde ya traction bakıyor. Hani zaten belli bir güzel bir istatistiğin varsa diyorsun ki bak baba ben bunu yükselteceğim. İşte istatistiğim zaten iyi. Ben bu işi mikro ölçekte gösterdim sana, bak mis gibi. Bunu şöyle bir parayla şunları harcayarak daha ciddi bir hale getireceğim diye diyorsun. Ya da sen ekip olarak kaliteni ispatlıyorsun. Ekibe daha böyle daha seed bir yatırım gibi hani. Sadece ekibe bakıp yatırım yapan Türkiye'de bence yoktur ama yani hani öyle bir, gerçi Peak Games'ten çıkan birkaç kişi sadece ekiple yatırım alıyordu ama onlar da zaten Peak Games'ten çıkıyorlar yani hani
neyse. Kendileri ispatlamış insanlar.
Dolayısıyla hani bu soruyu sormak benim için aslında hani geçen sene yaz sonu falan sormaya başladım bu soruyu birazcık. Birkaç böyle değişik modellerde birkaç yatırımcıyla da görüştüm ama tabii bunlar tamamen ön görüşmeydi yani. Bir şekilde epe denk gelen yatırımcılardan birkaç kişiyle görüştüm. Onların ne istediğini, nelere baktığını falan onları da gördüm. Ama tabii aslında bu soruların ideal muhatabı 3 sene bootstrap yapıp sonra 3 sene yatırım alarak devam etmiş bir insandır tabii. Ama öyle ideal bir insan şu an bizde hani ben de çok düşündüğüm ve yatırımcılarla görüşüp yatırım alanlarla da çok görüştüğüm için biraz cevap verebilirim bu sorulara diye düşünüyorum. Neyse hemen başlayalım abi. Öncelikle ben Bootstrap gitmeyi tercih ediyorum şu an için. Daha önceden de tercih ediyordum zaten. Şu anda hala tercih etmeye devam ediyorum. Hele ki artık kendi gelirimi belli bir noktaya getirdikten sonra hiç acelem olmamış oluyor. Artık iyice rahatlamış oluyorum yani. Dolayısıyla biraz daha götürmeye devam edeceğim. Bence yani ilk bakılması gereken şey yaşam tarzı. Hani bu işlerden beklenti, yani nasıl bir iş hayatın olmasını istiyorsun? Bu çok kritik bir soru bence. Yatırım aldığın zaman nasıl oluyor? Normal 9-6 çalıştığın işin hani ben daha ciddi, daha çok çalışıyorsun. Ve yine bayağı ciddi bir sorumluluğun var. Artı yatırımcılarla beraber koyduğun hedeflere ulaşmaya çalıştığın için çok daha stresli bir mevzu yani o iş. Dolayısıyla yatırım alırsan çok ciddi bir şeye sokuyorsun kendini. Böyle yani çok zor bir duruma sokuyorsun. Zor duruma sokmuyorsun da. Yani şey yapıyorsun işte abi, çok meşgul, çok yoğun. Manyak gibi çalışman gerekiyor yani kısacası. Ama bootstrapping'de hani benim bu yaz ilk defa yapmayı başarabildiğim, böyle biraz rölanti alayım ben. Hani 2 ay bakmayayım, takılayım. Hani şöyle biraz işte günlük el çekimi yapayım. İşte günün kelimesini vereyim. Kullanıcıların feedbacklerine, işte support mesajlarına döneyim. Bu kadar yeter. Hani böyle bir şey yapamazsın yatırım aldığın şirketi. Ya, aynen. Hani proper 2 hafta izin alıp gidersin yine tabii ki. Ama böyle 2 ay yok abi, ben biraz sakinleşeceğim, hani böyle devam edeceğim diyemezsin. Bu bir yaşam tarzı seçimi. Ben şu an için bootstrap yaşam tarzının getirdiği şeyleri seçiyorum. Benefitleri seçiyorum. Ama sürekli 500 İngilizce kelimeyi kullanmak zorunda kaldım ama neyse, hasta son arkadaş varsa kusura bakmasın.
Arada evet rahatsız olanlar oluyor ama aynı kusurumuza evet. Bakmayın yani biz mecbur. Yani,
sürekli İngilizce makale okuduğum için abi, hani herkes de öyle.
Sen bir de İngilizce uygulama geliştiriyorsun.
İngilizce yani. Aynen yani bütün gün İngilizce içerik tüketince otomatikman hani bu strep şimdi hani ne diyeyim falan, işte benefit, evet bu hani sürekli görüyorsun benefit, sen purchase diye bir şey okuyorsun, sürekli görüyorsun otomatikman o çıkıyor yani ağzından, neyse. Her neyse abi, tabii yaşam tarzı olarak dedik yatırım almak seni çok daha zorlu bir sürece sokuyor dedik ama onun da tabii mental olarak bazı rahat kısımları da var. Şöyle söyleyeyim, onu da finansal olarak daha rahatsın, hani orası kesin. Yani cebinden bir şey yemiyorsun. Bir yatırımcının parasını kullanıyorsun. Kendine de maaş alıyorsun. Zaten atıyorum 1 milyon dolar yatırım aldın. Abi kendine bir maaş yazıyorsun zaten. Kendini öldürmeyecek bir maaş yazıyorsun otomatikman. O maaşı bir sene boyunca alacaksın garanti. Bu da aslında finansal olarak seni bir rahatlatıyor. Çok daha fazla çalışıyor olabilirsin ama finansal olarak daha rahatsın aslında. Ya burada kişinin şeyine bakması lazım. Yani kendi nasıl bir tarzda gitmek istiyor, ona bir bakmak lazım. Kısacası yaşam tarzı kısmı böyle bence. İstersen hemen diğer şeye geçeyim abi.
Ben arada birkaç şey eklemek istedim. Şimdi mesela burada yatırım alma da bence biraz şey önemli. Mesela ekip, hani büyüklüğü, işte yaşam tarzı. Mesela tek başına yürüteceksen, bu işin tek sahibi olacaksan, hani yatırım almak çok daha zorlayıcı olabilir. Ama diyelim ki birkaç tane kurucu ortağın var. Onlar da full time, yani tam zamanlı işin içinde. Hani o zaman birlikte o işte yatırımla birlikte gelen baskıyı, beklentileri karşılamak için birlikte göğüslemek hani sonuçta oluşabiliyor. Mesela diyelim ki sen büyütmek ekibi büyütüp yatırım almak istediğinde belki ya o yatırımcı kısmıyla ben çok uğraşmıyorum dersen belki bir CEO getirirsin ortak olarak. Sen işte product ve teknolojinin başında durursun atıyorum falan. Yani hani böyle şeyler de seçenekler de olabilir. Hani
hedef böyle izole edebilirsin mesela bazı şeylerden.
Şu an hedef çok bitmekse.
Evet. Yani abi tabii çok özgürlüğün çok özgürlük demek ne demek? Aynı zamanda çok sorumluluk demek bir yandan da. Yani hani her şeye kendin bakmak zorunda kalıyorsun. Şimdi mesela benim bir hani full time bir kurucu ortağım olsaydı, 2 kişi full time buradan ekmek yiyor olsaydık abi muhtemelen biz çoktan yalan olmuştuk ya. Çünkü 2 kişiyi besleyecek duruma gelmesi çok uzun sürdü yani hepin. Dolayısıyla bir noktada birimiz bir işe girmiş olurdu kesin yani. Tabii orada sen o üzerindeki stresi, kaygıyı 2'ye bölüyorsun full time bir kişi daha olduğu zaman yanında. Ama bu sefer de başarma ihtimali bir tık hafif düşüyor. Tabii bu tartışılır. Yani bir kişi daha geldiğinde onun getirdiği de bir sürü şey var masaya tabii ki. Belki de daha hızlı olacaktı, bilemiyorum. Ama tartışılır tabii. Her şey burada siyah beyaz bir şey yoktu zaten genel olarak. Onun için yani dediğin gibi bu işin kaygıyı bölme kısmı, kendini izole et. Mesela iki co-founder'sındır, yatırım alırsın abi, aynen dediğin gibi. Dersin ki abi ben işte bu user acquisition işleri, olaylarını pek sevmiyorum. Ben product insanıyım deyip bakabilirsin işine yani. Hani öyle bir güzelliği olur tabii. Ama o zaman da tabii yine şey olmuş oluyor. Product insanısın ama hani %100 free iken ki istediğin şeyleri tam yapamayabilirsin. Yani artık monetization fokuslu bir product insan olmuş olmak zorunda kalıyorsun. Yani öyle bir durum oluyor.
Tabii.
Ben mesela şu an, ya biz mesela şu an yatırım alsak, sen bizim app'in onboardingini gör yani. Hani kesin bayağı bir ciddi bir şey olur yani. Böyle bir hani subscription zorlaması yapmak zorunda kalırız. Bütün çoğu uygulama yapmak zorunda kalıyor. Çünkü conversion'ı yükseltmen lazım abi. 2-2-4. Hani aynen, para yakıyorsun otomatikman. Ama conversion'ın çok böyle çok ısrarcı olmazsan bir noktada bu şekilde devam edebiliyorsun. Ama ben mesela şu an yatırım alsam muhtemelen bu işi bilen bir yatırımcıdan yatırım alsam bana der ki senin yıllığın $25 çok az, sen bunu 35 yap der mesela. Hı hı. Yani tık diye. Dolayısıyla hani bunu belki de yapmak gerekiyor, bilmiyorum doğrusu bu, ama olay tamamen biraz daha finansal odaklıya geçtiği için otomatikman o özgür ruhlu product insanı olayını da bir noktada gerçekleştiremeyebilirsin yani yatırım aldığın zaman. Ama tabii ikinci topiğe de bir yavaştan kaymış olalım. Bu planlarla alakalı dediğim gibi yani hani çok büyük oynamak istiyorsan yatırım almak zorundasın abi zaten. Bootstrap olup da büyük oynayan hani insanlar var tabii de az yani. Hani mesela Todoist var biliyorsun. İşte adamlar hani neydi? Bosnalı bir adam kurucusunu hatırlayamıyorum. Amir. Ha, Amir Salihefendiç. İşte mesela o adamla Bootstrap abi 70 küsür kişilikti en son şirketleri. Tek başına adam yıllarca 10 senedir falan bu işi yapıyor. Tamam Todoist okey, hani 70 küsür kişilik bir şirket, bayağı büyük bir şirket olmuş artık. Ama hani senin amacın Duolingo gibi IPO yapmaksa onu yatırımsız yapamazsın yani. Öyle bir şey mümkün değil. Ya, belki yapsan hani aşırı şanslı falan olman lazım. Hani
evet. Az sayıda var. Hedef... Mesela Türkiye'de şey var, Jotform var bunun örnek. Onlar da aslında evet, gidiyor yani, belki daha IPO'ya doğru da gidebilir. Ama çok evet, nadir. Dediğin gibi yani çok çok nadir.
Zor yani. Uzun sürüyor bir kere zaten.
Hani, evet. Tabii o yani hedefler... Koç, 13 yıllık falan bir şirket yani.
Tabii canım. Ya hedefler büyük. Büyükse abi hedefler, otomatikman yatırım almak zorundasın yani. O 2-2-4. Ben şu an hani bootstrapping Twitter'da falan da çok trend yani. Hani sürekli bootstrap gidiyorum, bak aylık $50,000 gelirim var falan tweetleri görüyorum sürekli. Evet abi olur yani, $50,000 bootstrapping yapılabilir, kazanılabilir yani o para. Ama hani bootstrap ederek bir sene içerisinde belli bir noktaya gelme, hani öyle tweetler de görüyorum. Öyle bir şey mümkün değil yani. Yani çok düşük ihtimal. Çok yavaş gidiyor işte bootstrapping yaptığınızda. Yani one man army oluyorsun. Hadi bootstrap olduğun zaman da one man army olmak zorunda değilsin sonuçta. Ben mesela bir kişi hire edebilirim yani abi. İşte bir developer, bir growthçu falan alabilirim. Ama bunları bir de şöyle düşün. Ben şu an $500,000 tohum yatırımı aldım. Hop bir anda growthçu gel abi. İşte yazılımcılar gelin abi hemen. Benim 3-4 ayda yaptığım şeyi belki de hani bir ayda tık tık tık tık yapıp geçeceğim yani. Hani bir yandan ne olacak? İşte user acquisition'a ayırdığım sağlam bir bütçe olmuş olacak yatırım olduğu zaman. Bu neyi göreceğim abi ben burada? Bizim uygulamanın eksiğini yediğini tak diye göreceğim yani. Çünkü çok kullanıcı getireceğim parayla. Otomatikman daha sağlam bir istatistiğim olacak yani. Ama şu an mesela bende şöyle oluyor. Hani A-B test yapıyor musun muhabbeti var. Abi A-B test yapacak bir durumum yok yani benim. Hani aylık test yapıyorum ben yani. Şöyle söyleyeyim. Mesela paywall'u koyuyorum abi. Kullanıcı sayısı fantastik bir şey olmadığı için zaten paywall'u koyuyorum. Bir ay bekliyorum mesela. Sonra bir ay sonra diğer paywall'u koyuyorum. Öyle bakıyorum genelde. Ya tabii bu işin geyiği yani. Bir haftada, iki haftada da görürsün. Ama dediğim gibi hani bir şeylerin hızlı olmasını istiyorsan yatırım almak zorundasın. Bir de büyük oynamak istiyorsan yatırım almak zorundasın. Yani şöyle aslında olayı çok net ikiye ayırabiliyorsun abi. Sen mesela işte arkadaş az önce yazmıştı, Monkey Taps falan yazmıştı. Onların mesela birkaç app'i var böyle. Çok böyle sofistike app'lerde değil. Ama çılgın para kazanıyorlar. Yani en son $1,000,000 yakın para kazanıyorlardı aylık.
Bahsetmiştin bir bölümde.
Aynen. Motivation falan diye app'leri var. İşte ya onlar mesela çılgın para kazanıyorlar abi. Ve %100 bootstrap bildiğim kadarıyla. Zaten az kişiler. iki co-founder herhalde. Bir iki de işte support falan elemanı var galiba adamların hayal ettikleri. Mesela böyle bir seviyeye ulaşmak mümkün. Ama bir de şöyle bir seviye var. Kimsenin görmediği böyle çok da hani böyle işte renkli şaşalı olmayan bir seviye var. Aylık mesela 35-40 bin dolar yapan adamlar var bir sürü. Mesela Monkey Taps abi. Ben hemen şuraya kafam gidiyor sürekli. Aylık mesela 35-40 bin dolar yapan 2 kişilik, 3 kişilik şirketler var abi. Ya 35-40 bin dolar ne demek? Bunu bootstrap yapıyorsan zaten hop mis gibi çok ciddi bir hani orta gelirin üstünde bir şeyin olmuş oluyor otomatikman. Gelirin olmuş oluyor. Bayağı ciddi, varlıklı bir insan olmasan da hani finans ya parayla bence işin bitmiş oluyor. Yani 35-40 bin dolar kazansan artık hani çok böyle ekstravagant bir yaşam tarzın yoksa ki zaten yoktur yani önceden o kadar kazanmıyorsa böyle manyak gibi bir moda girmezsen 35-40 bin dolarla artık tamam okey benden bu kadar diyebilirsin mesela 15 sene öyle gidip emekli bile olabilirsin mesela. Hani böyle bir ihtimal var. Bu çok hani Twitter'da falan çok aşırı gördüğümüz bir şey değil. Ama tabii şöyle bir şey de var. Yatırımı aldığın zaman niye kasıyorsun daha çok? Böyle abi ben 50-60 bin dolarımı kazıyayım. Azıcık aşım ağrımasın başım kafasında olamazsın yatırım aldığın zaman. Sürekli growth, growth, growth büyümen lazım yani durmadan. İkiye katlı, üçe katlı. İşte ama orada da en sonundaki o çılgın şey için kasıyorsun. Exit için kasıyorsun. İşte ya bu exit olmayan, yani, ya işte acquisition olabilir, satabilirsin. Ya da halka açtığın zaman o zaman da sağlam milyoner bir insan oluyorsun mesela. Öyle bir şey var. Tabii bunların hepsini para odaklı söyledik. Yani zengin olmak isteyen bir insan varsa onun bootstrap gitmesi zenginliğe göre değişir ama çok zengin olman düşük ihtimal bootstrapping'de. Ama orta bir zengin olabilirsin yani. Gayet de güzel olursun. Evet. Öyle bir hikaye var biliyorsun yani işte aylık o gelirlere kalınca orta zengin olmuş oluyorsun abi.
Aynen aynen. Yani zaten şey kavramı var mesela İngilizce'de wealth bir de işte richness. Aynen. Hani yani bu wealth refaha sahip olmak için çok zengin olmana gerek yok aslında yani hani aynen. İşte nedir senin birikimlerin sen ölene kadar seni mesela yaşatabilecek seviyedeyse aslında sen refaha ermişsindir yani ister aynen. Keyfine kadar çalışıyorsundur yani hani ve hani şey yaşam standardını da düşürmeden bunu yapabiliyorsan hani sen yani emekliliğin de ötesine geçmişsin demektir yani bunu da yakalayabilirsin dediğin gibi işte o gelir seviyelerine ulaştığında bir süre sonra hani böyle çarçur etmezsen parayı o seviyeye ulaşabilirsin.
Ya bu arada benim harcama alışkanlığım bu olaya girdikten sonra bayağı değişti. Hiç herhangi bir çarçur edemiyorum. Hiçbir şey zaten. Sıkıntı var. Bir esnaf kafasına girdim yani genel olarak. Böyle hani ne bileyim belki de beyaz yakayken daha kolay kazandığım için parayı. Şimdi zor kazanınca insan kolay harcayamıyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Ama tabii ya şöyle... Benim kendi adıma hani bootstrap gidiyor olma sebebim bu app'i ben 35-40 bin dolar seviyesine getirme ihtimalim var mı? Var. Bazen çok uzak geliyor, bazen çok yakın geliyor. Bilemiyorsun. Yani bu değişiyor gün içerisinde kamikaze gibi. Öyle sürekli roller coaster gibi çıkıp iniyorsun. Ama bu hedef hiçbir yatırımcı ilgilendirmiyor. Hiç kimse sana aylık 45-50 bin dolar gelir yaptığı yatırım yapmaz yani. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla ben yatırım almayı şimdi onun için düşünmüyorum. O kısmı bir şey yapmayı denemek istiyorum. Yani onu başarabilecek miyim onu bir görmek istiyorum. O çünkü süper freedom değil mi ya? Yani hani ne bileyim abi bana çok fantastik bir şey gibi geliyor açıkçası. Çok ilgimi çeken bir şey yani genel olarak. Onun için şu an bir duruyorum. Benim de mesela hayallerim uzun vadede hani yatırım alınacak birkaç iş de yapmak. Biliyorsun abi aslında temelde elektronik mühendisiyiz yani. Birkaç böyle hardware ile Internet of Things ile alakalı böyle yapmak istediğim şeyler var. Mesela onlar yatırımsız mümkün değil zaten. Hani üretim falan yapman gerektiği için. Adam alman lazım zaten. Mümkün değil yani. Mesela bu işlerden hani bir noktaya gelebilirsem bir gün sıfırdan yatırım arayıp yatırımla başlayarak öyle bir işe girmek isterim mesela. Hani yani erken emekli olayım diye bir olayım da yok ama dediğim gibi abi bu çok hem çok yakın geliyor. Bu dediğim gelir seviyesi hem çok uzak geliyor. Yani böyle bir onu bir görmek istiyorum yani ben kısacası. Onun için bootstrap gidiyorum şu an yani. Olay o.
Süper. İstersen yavaştan sorulara geçelim. Bu arada hani o harcama alışkanlıklarının etkileri konusunda daha önce de konuşmuştuk. Bence şeyin de çok etkisi var. Şimdi normalde maaşla çalışırken hani maaşın ne olursa olsun önemli değil. Bir kere verdiğin vergiden haberin yok. Yani
Evet abi.
işveren senin yerine veriyor çat diye vergiyi. İşte ne bileyim bunun sağlık sigortasını kurumsal firmalar karşılıyor. Ivırını zıvırını, ne bileyim hasta oluyorsun SGK senin şeyini ödüyor falan. Sonra böyle o işte şahıs şirketi denen şeye geldiğin an çatır çatır vergi ödüyorsun. Her ay SGK primi. Mesela benim KDV gelirim yok. Her ay KDV bildirimi yapıp damga vergisi ödüyorum. Gıcık olduğum bir şey yani. Ya devlet bana zaten
Abi.
borçlu KDV. Ben her ay işte şey yapıyorum. Harcamalarım var. Sağa sola para harcıyorum. KDV diyorum Türkiye'deki harcama yaptığım yerler ama gelirim yurt dışından. KDV gelirim yok yani. Ama yani
Evet.
devlet
Yani
bana
borcu var sana
borçlansın
devletin.
diye yani devlet bana borçlansın diye para ödüyorum üstüne falan yani. Hani o kadar gıcık şeyken bunun farkına çok varmıyorsun. Hatta böyle işte mesela işte çocuğun oluyor şey yapıyorsun. Aa iyi işte aile geçim indirimim de yükseldi falan diye seviniyorsun böyle falan çalışanken. Ama
Evet abi.
diğerinde yani hiç öyle bir şey yok. Hani o yüzden çok daha net anlıyorum ben de seni yani o konuda. İstersen şimdi sorulara geçelim.
Can sıkıyor. 6 aylık gelir
Aynen.
vergisi falan.
Aynen. Şimdi çok kısa şeyden bahsettin. Hani satıp çıkmaktan, acquisition'dan. Onunla ilgili bir soru gelmişti Harun'dan. Yatırım alırken verilecek hisse konusunda bir psikolojik sınırınız var mı? Alıcısı çıkarsa %100, %100'ün satar geçer misiniz? Satıştan gelecek miktarın ne kadarlık bir süre geçim sağlamasını düşünürsünüz? Diye bir soru gelmiş.
Abi güzel bir soruymuş. Yani benim bir psikolojik sınırım açıkçası yok. Yatırım alacak olsam. Hani şu kadarı zaten bu işler bir başlıyorsun abi. Seed ile başlıyorsun. İşte second seed falan. İşte seri A'lar, B'ler, C'ler derken sana zaten %10 falan kalıyor günün sonunda. Çok da bir şey kalmıyor. Hani max işte. Dolayısıyla hani öyle bir çok bir hisselik bir şeyim yok. Hani bir psikolojik sınırım yok. Alıcısı çıkarsa ürünü satar geçer mi? Şu an satmam abi. Çünkü hani şu an app'in bir alıcısı çıksa o alıcı muhtemelen böyle alıp user acquisition'la app'i monetize edecek bir insan olur. Hani uygulamayı içeriği ve kendisi için kendi şirketinin işte roadmap'ine uyan bir ürün olduğu için ekip ürünü olduğu için alan birisinden ziyade bu tarz böyle bir sürü tayfa var. Bana sürekli geliyor zaten işte publisher'lardan geliyor işte app'ini satmak istiyor musun diyen oluyor bir şey oluyor falan filan. Ben şu an satmam çünkü zaten satışlarda böyle yıllık gelirin 2-3 katı falan oluyor. Max yani genelde 2 katına falan satılıyor app piyasasında öyle aşağı yukarı.
Düşükmüş yani mesela
düşük.
Saha söyle değil. Sahası 4-5 sene falan olabiliyor. Enteresan.
Aynen ya bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi geçen sene yaptığım gelirin bu sene 2 katını daha fazlasını yapıyorum yani. Hani seneye de muhtemelen öyle olacak. Çünkü
yani
daha
o growth tanesi. Yani o growth gerisi hani, düzlüğe erişmeden satmak çok mantıklı.
Aynen öyle. Hani satüre olmayacağını da biliyorum. Çünkü çok küçük kullanıcı sayıları küçük henüz yani. Ben böyle işte reklama harcıyorum şu an biraz. Yeni yeni harcamaya falan başladım biliyorsun sen de. İşte dolayısıyla şu an hani satmamın bir anlamı yok. Çünkü okey yani şu an. Satsam çünkü şey olmaz hani parayla işim bitmez.
Aynen. Şimdi şöyle bir soru vardı. Bunu aslında daha önce de konuşmuştuk ama subscription mantığı Türkiye'deki kullanıcı tarafında çok tutan bir konu değil. Sizin uygulamanız için dünyadaki dağılımı nasıl?
Şöyle Türkiye'de evet. Türkiye'de en fazla kullanıcı Türkiye'de olmasına rağmen şey kısmı az Türkiye'den aldığımız gelir bayağı az. Ama Türkiye'de subscription'dan ziyade genel olarak uygulamanın içinde herhangi bir şeye para verme alışkanlığı pek yok zaten. Hani dolayısıyla Türkiye'de az dediğin gibi en fazla Amerika'dan geliyor gelir. Amerikalılar böyle olaya kahve almak gibi baktığı için adam işini yoksa alıp geçiyor bence bana sorarsan. İşte dolayısıyla en fazla Amerika'dan geliyor. İkinci Tayland'dan geliyor. Tayland'da hani normalde gelir olarak baktığında aslında Türkiye'ye yakın böyle gelişmekte olan bir ülke sonuçta. Ama Tayland'da insanların dijital satın alma alışkanlıkları da bayağı gelişmiş benim anladığım kadarıyla. Tayland'dan geliyor. Vietnam'dan falan da geliyor. O South East Asia dedikleri işte Güneydoğu Asya kısmından şey geliyor. Gelir geliyor yani. İngiltere'den geliyor. Ana ülkeler bunlar genel olarak. Türkiye'den az geliyor ama geliyor yani. Hani yine de alanlar oluyor. Türkiye'de fiyatı daha ucuz zaten. App'in yıllık fiyatı. Normalde 25 dolar. Türkiye'de 17 dolara falan denk geliyor aşağı yukarı. İşte otomatikman Türkiye'den de geliyor. Hani ama dediği gibi doğru yani.
Evet. Yani aslında temelde İngilizce konuşulan ama göçmenin çok olduğu ülkeler ve işte gelişen hani belki işte yurt dışına daha çok açılan ülkeler genelde hani daha böyle ileri seviye İngilizce öğrenmek istediği için onlar daha çok öne çıkmış. Şimdi yatırım almaya yönelik bir yorum var. Hani aslında direkt soru değil. Movie Monster yazmış. Yatırım almanın bence en büyük dezavantajı karar alma mekanizmasının yavaşlaması ve müşteri yatırımcı mutluluğunun konflikt yaşaması demiş.
Evet tabii yani karar alma mekanizması belki hani ilk seed fund'da yavaşlamıyor olabilir biraz ama sonradan yavaşlayacak kesin. Hani sonuçta büyüdükçe büyüyorsun. Müşteri bence de doğru yani. Ya tabii ben yatırım almadığım için hani burada çok atıyor gibi de görünmek istemem ama yani şöyle söyleyeyim. Sonuçta yatırımcılarla görüştüğünde çoğu yatırımcının istediği bir şey var. O da growth. Adam sonuçta çıkmak istiyor yani. O yatırım yapmasının sebebi bir şekilde koyduğu paradan daha fazlasını almak. Onun için grow etmen lazım senin sürekli. Grow etmek için de daha böyle agresif şeyler uygulaman lazım. Yani mesela işte conversion rate'ini arttırmak için abi agresif bir mesela sürekli push notification atıyor. Bir tane app var mesela adamlar hani yatırım falan yatırımlı kocaman bir app yani. Durmadan %50 off %50 off diye mesela bana push notification geliyor. Hani ben özellikle tutuyorum onu merak ediyorum. Zorladıkça zorluyor adam yani. Hani bunu normalde ben yapmıyorum mesela. Hani yap belki de yapsam daha iyi olur ama o kadar yine yapamam yani muhtemelen. Hani ya oradaki şimdi sen yatırım alıyorsun. Oradaki %2'lik artışla uğraşmaya başlıyorsun ha, otomatikman. Çünkü zaten bir anda user base'in çılgın gibi büyüyor. Çünkü para harcıyorsun user acquisition'a. Otomatikman o %2'ler için çılgınca uğraşmaya başlıyorsun. Ama ben şimdi %2 arttırsam ne olacak abi geliri? Yani hani bir şey olmuyor ki. Onun için de durduk yere milleti push'la sıkıştırmanın bir anlamı yok yani. İşte oluyor. Evet katılıyorum sonuç olarak. Zaten evet. Güzel bir yorum.
Şimdi şöyle bir gene ben daha önce gelen sorulara benzer bir soru. Görkem abi senin uygulamayı takip aldım. Sürekli feature ediliyor. Nedir bunun sırrı demiş Alice.
Yani ya şöyle ilk başlarda bu ay bu sene başında da güzel feature'lar oldu. App of the Day'ler falan oldu. Şu anda mesela feature'dır muhtemelen %90 falan ülkede ama şey yani bunlar böyle aşırı bir download getiren sürekli App Store editörleri durmadan liste yapıyorlar. Sonuçta işte Boost Your Language Skills diye bir liste yapıyor mesela bir editör. Orada bir sürü app oluyor. Onlardan biri de benim app oluyor genelde. Oralardan çok ciddi bir download gelmiyor. Ama bence bunun sırrı daha önce de bahsettiğim gibi güzel app yapıp Black Hat dedikleri bu hani Black Hat ya da işte Dark Pattern muhabbeti var ya böyle biraz kullanıcıları yanıltarak böyle hafif böyle arada hareketler falan yapmıyorsun. İşte Apple'ın guideline'larına uyuyorsun. Hani düzgün. Zaten rating kısmı bence bayağı kritik. Benim 4.8 mesela worldwide 5 üzerinden. Onun da büyük etkisi var. Apple editörleri bir kere artık seni gördükten sonra seni muhtemelen whitelist ediyorlar. Otomatikman bir editör bir yerde bir liste hazırlayacağı zaman aç abi hangi app'lerimiz whitelisted onları tık tık tık alıp hani koyuyorlar gibi bir durum var. Onun için bence bunun tek metodu hani güzel ve Apple guideline'larına uyan bir app yapmak bence. Hani evet. Apple guideline'larına uymak önemli yani. Ve app'i yayınladığın ülke de bence önemli. Ben mesela Amerika'dan yayınlamış olsaydım bu app'i bu kadar olmazdı muhtemelen. Çünkü Amerika'da görünmek çok daha zor yani. Ama Türkiye'den bir app çıkardığın zaman Türkiye'deki App Store'daki kişiler muhtemelen daha kolay fark ediyor. Çünkü Türkiye'de kaliteli app sayısı Amerika'ya göre bayağı az yani.
Evet öyle. Yani aslında bir açıdan avantaj da olmuş Türkiye'den çıkıyor olmak. Evet. Bir de bence şey de burada etkili olabilir. Yani bir dediğin gibi sen öyle çok şey yapmıyorsun, rahatsız etmiyorsun kulacı. Hadi bana para öde, hadi bana para öde falan gibisinden. Sürekli rahatsız etmiyorsun, boğmuyorsun. Bir o var. Bir de Apple hani son birkaç senedir işte bu bağımsız geliştiriciler, küçük ekiplere yönelik daha böyle hani şey olumlu şeyler de bulundu. İşte kendi mesela kestiği payı azalttı. 1 milyondan evet. Az gelir olanlara yanlış hatırlamıyorsam. Hani o böyle şeyler aynen mesela o bayağı bir etki yarattı. Bir yandan da herhalde şey yani sen hani öyle belli yani çok büyük bir ekibin olmadığı belli. O yüzden hani ve böyle işte şey sağlıklı bir şekilde de işte feature yapmaya devam ediyorsun.
Güncelleme vermeye devam ediyorsun. Rating o yüzden de yüksek olmaya devam ediyor. Hani rating yüksek olması birçok şeyi aslında söylüyor otomatikman. Hani senin milleti kandırmaya çalışmadığın anlaşılıyor ratingin yüksek olduğu için. İşte yaptığın app'in birilerinin işini çözdüğü anlaşılıyor. Bence hani rating en önemli kısım olabilir diye düşünüyorum. Ama bunun tabii hani işte pek %100 bilen yok. Yani bir gün editörlerden biri çıkıp açıklasa da rahatlasak neye bakıyoruz diye. Ama bence onların da tam neye baktığı belli değil. Hani güzel app'leri bir şekilde denk geliyorlar ve şey yapıyorlar yani, buluyorlar.
Aynen. Bir de bilmiyorum yani etkisi var mıdır, tamamen spekülatif. Senin sadece iOS'ta uygulamanın olması da belki etkili olabilir,
evet, bu durumu. Bence bir checkbox'tır o da, onu da tick atıyorlardır yani.
Aynen hani, yani bu adam bize exclusive çalışıyor.
Pozitif şey oluyordur. Evet.
Biz de onu besleyelim gibisinden. Evet, yine sorular geliyor, hemen açıyorum. Bil beni isimli arkadaş. Böyle kompetitif bir nişe neden girmek istediniz? Uygulamanın şu hale gelmesi kadar sürdü development olarak. Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler neler?
Şöyle aslında bu niş aşırı kompetitif değil. Yani bir mesela şey epi gibi hani Todoist tarzı task management tarzı bir aşırı kompetitif bir ortam yok aslında. Yine özellikle vocabulary alanında hani yani language learning işi tabii ki manyak gibi kompetitif de ama böyle daha vocabulary fokuslu, İngilizce geliştirmeye odaklı bir app olduğu için böyle çok ciddi rakipleri yok app'in. Yani ciddi rakipleri yok dediğim tabii ki var da hani öyle fantastik çok büyük şirketlerden oluşan bir rakip ortamı yok yani, öyle söyleyeyim. App'in dolayısıyla sorunun cevabını vermiş olduk. Yani hatta mesela işte vocabulary keyword'ünde ilk ona gelebiliyorsun mesela Amerika'da. Bu bile aslında şeyin göstergesi. Mesela learn Spanish keyword'ünde mümkün değil, ilk ona giremezsin mesela herhangi bir şekilde. Başka bir şey olman lazım yani öyle bir şey olması için. Ya da learn English'de mümkün değil yani. Neyse. App uygulama şu hale gelmesi ne kadar sürdü development olarak? Ya uygulama hani ben 2018 Kasım'dan falan beri aynı uygulamayı geliştirmeye devam ediyorum. Dolayısıyla hani oturup şu hale gelsin diye uğraştığım bir şey değil. Sürekli bazen 2 ay hiç development yapmıyorum. Küçük ufak tefek şeyler yapıyorum. Bazen 2 ay sadece development yapıyorum. Böyle gidiyor yani. Dolayısıyla hani şu ayda, şu kadar ayda, şu kadar yılda bu hale geldi diye bir şey söyleyemem. Şu an bunu ben oturup sıfırdan yazayım desem bu app'i full time her kapatıp gitsem hani işte 3-4 ay falan sürer herhalde en az diye düşünüyorum yani bir şekilde. Belki de daha fazla sürer. Yani emin olamadım şu an. Eğer aynen, soru buysa.
Evet yani sırf geliştirme yok aslında. Yani sen sadece bir developer evet, değilsin sonuçta. Hani bu işin başındaki kişi olduğun için bence evet, de hani orada net çalış development süresini hesaplamak çok kolay olmaz yani. Evet, bir soru daha gelmiş. Bu da aslında biraz app mi, web mi, işte ne yapsam gibisinden biraz tam karar verememiş bir arkadaş. 7-8 ay önce Android'de mobil uygulamaya merak saldım. Hatta bir uygulama da yükledim ama daha sonrasında değişiklik aradığım için web'e geçtim. Üniversite 1'de olduğum için. Bu arada tebrikler yani, birinci sınıfta bir uygulama yüklemiş olman güzel bayağı, bir başlangıç.
Bayağı iyi bir şey.
Bravo. Aynen. Yeni şeyler deniyorum. Yanlış mı yoksa bir alanda kendimi adamalı mıyım diye devamı da var. Bu şekilde bir soru sormuş.
Yani bence üniversitede yeni şeyler denenebilir. Hani tabii ki denenir yani. Zaten hani bence üniversitede denemek lazım. Zaten bu bilinçte ben hani gerçekten tebrik ederim yani. Üniversite 1'de bir insanın bu bilinçte olması zaten okey abi, sen ne yapsan olur bence. Yani hani çok da sıkıntıya gerek yok. Yani işte web'i de dene tabii ki. Her şeyi denesin bence. Dene yani her şeyi direkt. Deneyebilirsin. Bence hiçbir sakıncası yok. Android de olur. Web de dene. Bunların hepsini zaten hani 7-8 ayda mesela Android deneyip yüklemişsin abi. 7-8 ayda web dene. İşte 7-8 ayda şey dene mesela. iOS dene. Ha, Android mi kasayım, iOS mu kasayım dersen iOS derim tabii ki ben. Hani neden? Çünkü daha böyle ya bana sorarsan bir şeyler kazanmak biraz daha rahat. Ya farklı dinamiği var tabii ki de. Böyle kaliteli bir şey yapayım, ürünün hakkı verilsin diyorsan şey daha rahat tabii, iOS daha rahat. Ama dediğim gibi abi bence üniversite 1 kıskandım yani, bayağı iyi. Üniversite 1'de biz ne yapıyorduk abi? Ben hatırlamıyorum bile yani ne yaptım.
Abi elektronik zaten dersler böyle evet, yığılıyor kafana.
Kalkül falan çalışıyorduk herhalde. Öyle bir şey.
Aynen. Yani işte aynen. Ben çok verimli geçirdiğimi söyleyemeyeceğim yani.
Ben de üniversite hayatını pek verimli geçirmedim ya. Dolayısıyla bu bilinçli olmak çok bence bayağı iyi. Şöyle bir tavsiye verebilirim sadece. 7-8 ay birini baktıktan sonra artık hangisini sevdiğini bence anlarsın abi. Hı-hı. Onu anladıktan sonra o sevdiğin şey üzerinden artık üniversite bitene kadar üzerine gitmek. Üniversite bittikten sonra da Hemen zaten onunla alakalı güzel bir yere girme şansın oluyor yani. İki sene uğraşsan kendi kendine. Ya şöyle söyleyeyim, üniversiteden mezun olan birisi mesela 4 yıl bitmiş. App Store'da 3-4 tane fena komplekste de olmayan app'in var. Zaten orada bir işe girmeme ihtimal bayağı düşük. Çok kaliteli bir işe girersin hem de. O kaliteli işe girdikten sonra da 2-3 sene çalışıp sektörü de düzgünce anladıktan sonra artık çıkıp indie developer da olursun. Yatırım da bulursun. Her şey yapılabilir yani. Bence güzel. Bence her şeyi deneyip son 2 sene beğendiğin şey üzerine yoğunlaş derim.
Evet. Teşekkür ederiz KD. Umarım güzel devam eder bu deneyimlerin. Bize de aktarmaya devam edersen çok seviniriz. Yani bölümlere yorum olarak evet. Yazabilirsin. Mesela Yasin var bizim. O sürekli yorum yapıyor. Güncelliyor bizi. Aynı şekilde sen de işte yaptığın uygulamaları paylaşabilirsin. Geliştirdiğin web projelerini. Hani takipte olmak isteriz biz de seni. Şimdi bir soru daha var. Oraya da geçelim. Burada da abonelik modelinde en çok zorlandığınız zamanlarda bununla nasıl mücadele ettiniz demiş.
Yani aslında abonelik modelinde çok zorlanılmıyor ya, öyle söyleyebilirim. Çünkü abonelik modeli hani dünyanın bu tarafa gitmiş olması bayağı büyük şans mesela bizim gibi developerlar için. Hani ciddi şans yani. Hani ne bileyim mesela şöyle söyleyeyim. Mayıs ayından mesela geçen Haziran'da bir önceki aydan atıyorum $500 para gelmiş mesela durduk yere. Yani bir sene önceden bir sene şey dönüyor ya, anladın mı? Hani dolayısıyla abonelik metodu magic gibi bir şey bence yani. Çok iyi bir şey bence. Senin zaten yaptığın şeyi daha da iyi yapmaya da iten bir şey. Ben sürekli bir şeyler ekliyorum. Durmadan bir şeyler ekliyorum. Bir sene sonunda kullanıcılar da devam ettiriyor otomatikman aboneliklerini. Bu da otomatikman mükemmel bir şey oluyor yani. Sen sürekli kümülatif olarak arttırıyor gibi bir şey oluyor senin gelirini. Dolayısıyla çok zorlanmadım açıkçası. Ha, bir tek şey söyleyebilirim alakası. Teknik olarak bayağı zor aslında yapmak bunu. iOS'ta özellikle, Android tam bilmiyorum ama orada da Revenue Cat diye bir şey var. Servis var. Onu kullanabilirsin. Direkt çok temiz değil. Tertemiz oluyor her şey yani. Bayağı bir noktaya kadar da bedava bu arada. Para kazanırsan ödüyorsun yani aslında standart model. Dolayısıyla hani subscription'a geçtiğimden beri hiç subscription'a ulan geçmese miydik dediğim olmadı ya, öyle söyleyeyim. Bayağı iyi bir şey subscription. Bir kere çok fazla alternatif sunabildiğin için kullanıcılara. Kimi lifetime oluyor mesela. Hani $60 veriyor adam, çat alıyor geçiyor mesela. Aslında şöyle bir avantaj olmuş oluyor. Sen diyorsun ki benim app'im, benim düşünsene benim ömrüm boyunca yani bu işi yaptığım şey boyunca, süre boyunca sana app'i kullanma hakkı veriyorum lifetime'da. Ve bunu $60 bile az geliyor bana aslında. Düşünsene ben 3 sene sonra da bu app'i maintain ediyor olacağım. Kim bilir ne hale gelmiş. Neler olmuş olacak yani. Hani sen bir kere verip okey deyip geçiyorsun. Dolayısıyla daha fazla da aslında olması gerekir diye düşünüyorsun. Ama subscription olduğu için otomatikman insanlar taksitle sunuyorsun gibi bir şey oluyor subscription sayesinde. Yani işte yıllık alabiliyor adam. Belki mesela şöyle çok oluyor. IELTS'e girecek abi. İki ay IELTS çalışacak. İki aylık üye oluyor. Sonra işini hallediyor. Basıyor gidiyor mesela mis gibi. Hani lifetime almasına gerek yok. Çok pahalı. Aylıkta iki ay kullanıp hadi bana güle güle deyip gidiyor mesela. Bu subscription kullanıcı açısından da bayağı iyi bir şey aslında. Ama insanlar böyle bir şey oluyor. Tabii çok fazla şeye ödeyince aylık otomatikman böyle bir ulan ne oldu biz çok mu ödüyoruz falan diye moda girebiliyorsun ama bir noktada yani Netflix'e öde, Spotify'a öde, yok Amazon Prime'e öde, ona öde, buna öde falan derken bence şey gibi olacak ama ileride ev kirası gibi bir bütçe ayıracaksın.
Aynen. Bütün bizim bu seviyeye geliyor.
Aynen. Ev kira diyeceksin ki abi ben bunu ayda 2000 lira toplam bütün subscription'lara veriyorum. İşte 2000 liraya kira da kalmadı gerçi ama neyse. 2000 liraya veriyorum aylık toplam. Bunu aşmayacağım diyeceksin. Bence ileride bu noktaya gelecek olay.
Olabilir. Yani dediğin mesela o dediğin servislerin hepsine aboneyim ben. Onun dışında YouTube evet, Premium, işte
evet, aynen.
Google Drive'ın 100 GB'lı falan böyle geldikçe geliyor yani üstüne.
Ben de bir de şeyler var abi app'le alakalı. Gerçi onlar tabii. Business tabii de.
Onlar yani. Yatırım artık yani.
Evet onlar yatırım yani aynen. Onlar sayılmaz.
Evet, İsa'nın bir yorum olmuş KD'nin şeyine. Sorusuna. Bence indie development için uygulama daha iyi. Sonuçta satışı için store olan bir yer var. Evet bu konuda haklı olabilir yani. Çünkü o distribution, dağıtım denen iş özellikle iOS'ta bence çok daha kolay. Android yani biraz evet. Her şeyin olduğu bir yer olduğu için ve para kazanma
orası öyle. Bir exception bir şey olabilir. Bu duruma uymayan bir nokta olabilir. Şimdi özellikle web tabanlı software as a service olan ve indiler tarafından geliştirilen bayağı bir şey türedi şu an. Onların distribution'u da ya B2B yaparsan distribüt etmek bayağı kolaylaşıyor aslında. Mesela developers'ın bir sağlam bir şeye ihtiyacı güzelce çözmüşsün. Oradan zaten aylık 150 dolar bir şey charge ettiğin için mesela atıyorum bir kullanıcıya. Otomatikman 100 tane alan bulabiliyorsun ve onlar her ay ödüyorlar. Yani ben mesela subscribe olduğum app'le alakalı yani işimle alakalı abonelik ödediğim şeylerin hepsi 2 senedir hepsini ödüyorum yani. Hiçbir zaman iptal etmedim yani şu an. Çünkü nasıl iptal edeyim yani? Ya başka bir şey geçiyorsun ya da iptal edeceksin ama iptal etme şansım yok yani. Dolayısıyla o web tarafının öyle bir küçük bir nüans, öyle bir güzelliği var yani. Yani gerçekten bir developer tool yapabilirsin. Böyle basit bir niş bir datayı işte güzel görselleştiren bir ürün yapıp bunu mesela ayda 10 dolara birilerine satabilirsin mesela. Birileri alabilir bunu yani. Öyle küçük fırsatlar orada da var aslında. O da farklı bir şey. Ama B2C bir şey yapacaksan yani son kullanıcıya gideceksen zaten o zaman app marketler daha mantıklı tabii ki.
Evet. Bu arada Movie Master'ın hani sürekli yorumları oluyor. Teşekkür ederiz. Yani
evet, teşekkür
mesela
ederiz.
En son şey Movie demiş. Master. Enflasyonist bir ortamda lifetime ürün satmamak lazım. Çok hızlı bir cash flow gerekmiyorsa. Yani aslında bu biraz da lifetime satmak herhalde şey yani müşteriye de biraz böyle bir güzel bir şey sunmak adına yani işte. Ben o kadar evet. Senin aşırı para peşinde değilim mesajı vermek gibi geliyor bana biraz da. Özellikle sen mesela çok yüksek tutmuyorsun dediğin gibi.
Evet ya şöyle abi bir de aslında şöyle insan şeyi düşünüyor bazen. Ya şimdi 60 dolar ilk etapta böyle bir konuş. Ya, TL çevirme zaten de. TL çevirirsek zaten bütün şeyler evet. Yalan oluyor. Ya 60 dolar ilk başta şey gibi gelebiliyor. Hani o bayağı pahalı bu ne ya falan diyebileceğin bir rakam aslında. Ama sonradan bir noktada düşünüyorsun ki ben mesela önceden 45 dolardı. Önceden 30 dolardı hatta geçen sene falan. O zaman ben onlar çok geliyordu. Şu an mesela 30 dolara mümkün değil. Yani yıllık. Hani ya düşünsene ben 5 sene sonra da hala yaptığım bir şey. Bir de paralı servisler kullanıyorsun abi. Başka bir paralı servis kullanmaya karar verebilirsin. İşte belki o kullanıcıları açmazsın ama neyse. Ya kısacası dediği gibi aslında böyle bir zaman zaman düşünüyorum ben ama hani çok büyük oranı çok yüksek değil zaten lifetime'ın. Ama cash flow şu an benim ihtiyacım olan bir şey. Sonuçta ben hani bir senedir falan bir sene olmadı bile belki de hani düzgün iyi gelirler elde ediyorum ama hala o quick cash istiyor insan. Otomatikman bir 3-4 sene sonra artık yearly'ler de güzel akümüle olmuş olduktan sonra o zaman belki lifetime kaldırılabilir bir noktada. Yani ama şu an şey düşünmüyorum yani o dediği gibi aslında quick cash evet. Güzel yani.
Ya da lifetime'ı evet. Kaldırırsın arada kampanya yaparsın falan öyle.
Mesela değil. Aynen öyle olabilir.
Movie Monster'ın bir şey daha var yorumu. Android'deki fırsatı söylemiş o da. Kaliteli bir app ve marketing bütçesi varsa user acquisition çok kolay ve hızlı olabiliyor demiş.
Evet ama bir reklamla biraz monetize etmek gerekiyor. Android'de öyle bir dezavantaj var biraz. Hani şey oranı user lifetime value bayağı iOS'a göre ciddi düşük. Yani sensör tower'dan da hemen kısaca bakabilirsiniz isterseniz. Yani bir app'in iOS'una bakıp sonra Android'ine bakıyorsun. iOS download'u Android'in 1/4 gelir 4 kat ama. Yani genelde öyle bir tablo oluyor. Yani Android biraz daha böyle reklamdan monetize edilecek bir yer gibi geliyor bana özellikle. Hmm. Tabii subscription'a da monetize edersin ama subscription yani reklamlı bir işi monetize etmek eğer paid acquisition yapıyorsan bayağı böyle bıçak sırtı bir şey oluyor. O işte iyi uzman olman lazım. Evet. Ama subscription olan bir app'i monetize etmek conversion rate'den iyisi biraz daha basit şey. User acquisition daha rahat oluyor onun. Çünkü zaten lifetime value yüksek oluyor.
Evet yani aslında orada biraz da belki şey hani Android'de hani dediği gibi böyle yüksek sayıda kullanıcı elde edebiliyorsun. Belki o şey için daha faydalı olabilir. Hani bu critical mass denen belli bir evet. Kitleye ulaşması gereken özellikle işte sosyal network, işte dating falan gibi uygulamalarda belki hani daha Android yani bir illaki şart olur çünkü Android'de daha fazla insan var dediği gibi. Hani o açıdan belki özellikle B2C'seniz ve yani böyle büyük kitlelere ulaşmanız sizin için daha büyük fayda sağlıyorsa o zaman tabii ki yani Android'siz olmaz yani.
Aynen.
Ama yani mesela şeyi düşünün Clubhouse'u düşünün o da sosyal medya gibi başladı. Bayağı bir süre şey sadece iOS'ta kaldı yani. Hatta Android'e evet. Geçince de böyle bir bilmiyorum ne oldu
şu
ben bıraktım hiç.
Yalan oldu yani. Ya ben de bıraktım bayağıdır.
Aynen yani işte.
Hemen Movie Monster bir ekleme yapmış abi onu da şey yapayım. Evet hani gelir bilgisi bilseydin, ama ben zaten subscription'ları karşılaştırıyorum aslında. Hani yani paralı bir app, subscription based bir app yapacaksan Android çok mantıklı değil. Onu sensör tavırdan onu bakıyorum dedim aslında.
Evet. Aslında evet. Bu şey, bununla ilgili bir bölüm de çekmiştik iOS Android. Hatta aha, orada bir araştırmaya da yer vermiştik. Hani sadece sensör tavır değil de genel olarak ülkeler bazında şeydi, app'lerin mesela işte kullanıcı başına getirdiği gelirler, evet, Android ve iOS karşılaştırması gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani ona bakmakta fayda olabilir. Yani sayı çok oluyor ama.
ECPM'ler vardı abi, evet.
Ha, ECPM'ler pardon. Aynen. Evet, reklamdan elde ettiğin gelir olarak. Evet. Doğru, aynen. Aynen öyle. Subscription değil de reklam için. Arada bir sorular daha geldi. Ha, şimdi burada bir soru daha var. İsa sormuş. Eğer Firebase kullanıyorsan hangi paketi kullanıyorsun veya server giderin takriben ne kadar demiş.
Pay as you go modeli var. Yani tam adını hatırlamıyorum ama kullandığın kadar ödediğin model var ya. Onu kullanıyorum. Ödemiyorum gibi bir şey abi. Database, read write başına para alıyor. Ödemiyorum gibi bir şey. Ben biraz bu ilk başta hikayeleri okuyup çok gergin, korkarak yaptığım için bayağı şey yapmışım. Az read write iş yapıyorum yani. Hani database'e çok fazla, özellikle app'in içindeki deneyimi de bozmak istemediğim için şey yapıyorum yani. Böyle bazı şeyleri gerekmedikçe işte yazmıyorum database'e. En son kritik bilgileri yazıyorum falan filan. Dolayısıyla bir şey vermiyorum yani. Şu an zaten böyle bir aylık yani ya böyle çok hiç hatırlamadığım birkaç kere para verdiğim oluyor da. Özellikle mesela feature diyor Apple. Bir günde tak 1000 kişi indirmeye başlıyor falan. O zaman veriyorsun abi. Ama o da çok ciddi az rakam zaten. Dediğim gibi ben bayağı bir o konuda cimri davranmışım app'i yaparken. Neyse iyi de olmuş yani durduk yere. Öyle.
Süper. Şimdi şey, Ömür bir soru sormuş, onu hemen alayım. Hangi noktada personel alıp işleri büyütmeyi düşünüyorsunuz? Daha doğrusu böyle bir planınız var mı?
Var, evet. Şöyle düşünüyorum aslında. Gelir olarak kafamda belli bir nokta var. Yani aylık olarak atıyorum $1000, $1500 gibi bir rakamı hiç reklam vermek, reklama harcamak yerine bir kişiye verme kararını aldığım noktada bir part time özellikle benim için growth faaliyetleri yürütecek bir kişi hayal etmek istiyorum. İşte bu tam olarak bunun nasıl birisi olacağını henüz karar vermedik aslında. Ama şöyle işte content marketing için içerik üreten ya da mesela işte uygulamanın day to day bir sürü işi var. Onların yapılabildiği işte challenge yayınlıyoruz işte haftada bir falan filan. Öyle şeyler ya da App Store'daki şey tarafı için growth tarafı için işte screenshotlar vesaireler falan. Ya kafam bayağı karışık o konuda. Ama growth focus'lu olacak yani. Şey olarak. Hareketim growth focus'lu birisine. Developer almayacağım. Evet. İlk alacağım kişi developer olmayacak yani. Çünkü ben zaten kendimde hani şu an yeni bir developer adapte etmeye çalışmam muhtemelen. Dediğim gibi. Böyle yani aslında productçı gibi bir şey de oluyor growth. Ya benim için oturup bütün gün istatistik bakıp bir şeyler denemek için fikirlerle gelen, kendi de bir şeyler deneyen, işte Apple Search Ads'i, Facebook Ads'i açıp bir şeyler öneren ya da öyle bir kişi düşünüyorum yani. Kafamda öyle bir kişi var. Bu da productçı mesela böyle birisi olabilir yani. Second, ya ikinci bir gözün app'in şeyine bakmasını istiyorum yani. Bütün metriklerine sürekli bakıyor olmasını istiyorum. Öyle bir kişi düşünüyorum.
Evet. Buradan da duyurmuş olalım. Yani belki ileride olabilir. Belki işte böyle staj gibi başlamak isteyen arkadaşlar olur. Evet. Yani böyle hani cüzi bir ücret karşılığında hem kendisi öğrenir hem de işte katkı sağlar. Böyle şeyler de hani belki imkan sağlayabilir. Hani buradan da duyurmuş olalım. İlgilenenler olursa Görkem'e ulaşabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Firebase ile ilgili Movie Master'ın cevabı olmuş. Sadece Pay As You Go varmış Firebase'de şu an. Sadece spesifik servislere bütçe kotası konup o limiti geçtiğinde kendisini kapatma ayarı eklenebiliyormuş. Evet. Bunu da iletmiş yani olalım.
Firestore kısmını kullanıyorum daha çok. Hı-hı. Zaten. Translate falan var kullandığım. Onunla dediğim gibi kota falan var ama zaten yani ya dediğim gibi benim hep zaten abi subscription based bir app olduğu için öyle bir masraf çıkacak bir durum olmuyor yani. Hani çıkan masraf da zaten bir masraf çıktığında zaten karşılığında daha çok kazanmış oluyorsun. Onun için sıkıntı değil. Yani reklamdan monetize eden bir app olsaydım daha tabii şey olabilirdi yani. Böyle evet, viralitesi olan bir app reklamla gidiyor olsaydı falan belki biraz daha değişirdi ama öyle yani.
Evet. Sanırım yani kullanıcıların kullanımından kaynaklı en büyük gider şey de bu. Oxford Dictionary'den evet, geliyor sanırım.
Yani Dictionary'den geliyor. O da çok değil aslında. Ya sonuçta bunları şey olarak dizayn ediyorlar abi, biliyorsun. Hani can sıkmayacak şekilde dizayn ediyorlar. Çok iyi para ödüyorsan iyi para kazanıyorsun. Bir şekilde adamlar onu ayarlıyor zaten. Sen de optimize ediyorsun otomatikman. Yani dediğim gibi öyle. Hani servisler bu şekilde.
Evet. Muymaster'ın bir yorumu daha almış. Personel olmaya hayır. Freelancer'la çalışmaya evet demiş. Yani abi, evet Türkiye'de bu işler hakikaten zor. Bir de yani hele ki bu işte nedir onun adı? SGK'sı bilmem nesi, o rızıvırı işte tabii, bir sürü şey var. Hakikaten kolay değil yani. Onu yani bir bootstrap bir ekibin yapması daha zor başlangıçta özellikle.
Freelance alacağın kalite servisi kalitesi çok daha yüksek olur tabii canım. Zaten hani ben mesela part-time muhtemelen ilk part-time bir freelancer'la düzenli çalışırım. Yani freelancer da sonuçta düzenli çalışabiliyor. Hani bir iş yaptım gittim olmak zorunda değil yani sonuçta. Muhtemelen growth mevzunda özellikle product analytics kısımları tarafında app olaylarında iyi olan bir kişi full time zaten efor edemeyeceğim bir kişi olur. Bana fayda olacak bir kişiye ben full time efor etmem bayağı düşük olur zaten ihtimal. Dolayısıyla ona haftada 1-2 gibi bir ücretle hani saatlik oluyor genelde zaten biliyorsunuz. Öyle bir şey deneme ihtimalim daha yüksek tabii.
Evet, son bir yorum daha gelmiş, soru daha doğrusu. Apple'ın son güncellemesiyle onay için siteye yönlenebilir denildi. Sizce internet siteleri yeniden mi canlanıyor? Konu hiç ben bilmiyordum.
Onay için siteye yönlendirilebilir tam anlamadım ben ama.
Ben de.
Evet, onay için. Yani şey mi acaba? Satın alma, web üzerinden satın alma. Neyse eğer arkadaş buradaysa anlamadım ben tam soruyu. Onay evet, hani neyin onayı olduğunu tam anlamadım açıkçası.
Ha. Evet ben ha, de.
Evet okey. Tamam.
Kendi sitelerinden alma.
Okey okey tahmin ettiğim gibi. Yani web ve internet siteleri bence hani internet sitelerinin canlanacak bir şey değil bu ama bunu ancak büyük şirketler yapabilecek zaten. Yani hani benim mesela böyle bir şey yapmam çok saçma. Kim adam benim no name web sitemden niye kredi kartını girip de şey yapsın yani. Evet.
Aynen.
Aynen. Yani o muhtemelen hani bizim denemeyeceğimiz bir şey olur diye düşünüyorum. Belki yine deneriz tabii de ama o indie yani küçük orta ölçekteki developerlar için çok böyle conversion'ları sağlam düşürecek bir şey olur muhtemelen. Onu deneyenler de var önceden de hani Apple izin vermiyor olsa bile bir şekilde yapanlar vardı. Onlarda conversion rate'ler düşüyor bayağı. Yani bir kullanıcının normal Apple kredi kartıyla Apple muhatap olarak satın alma bariyeriyle hani senin işte X web sitenden kendi kredi kartını girip satın alma ihtimali bayağı düşüyor. Ama tabii Epic Games'ten tabii ucuzuna gidersin. O Epic Games sana şey yapacak durumu yok yani. Sonuçta onun güvendiğin için otomatikman.
Aynen.
Öyle. Ya onun bizi çok etkilemeyeceğini düşünüyorum ama muhtemelen uzun vadede başka ödeme servisleri çıkar bence. Yani
olabilir.
Kullanıcıya o güveni sağlayacak. Mesela Stripe sadece ödeme sistemi veriyor ya mesela. İşte onun yerine ödemelerde garanti benim diyen bir otorite tarzı bir şey çıkıp %4-5 komisyon alacaktır muhtemelen. Öyle bir şey kesin çıkar. Hani app'lere özel bir servis kesin çıkar yani ödeme servisi. O zaman ona geçeriz muhtemelen. Apple'da o zaman zaten bayağı düşürür.
Evet aynen yani aslında bunun belirtilerini gördük yani işte bu 1 evet, milyonun altındaki geliri olanların dan aldığı komisyonu düşürmesi de aslında bunun belirtileri. Zaten evet, kendisi bu izin veriyor olması da hani aslında bu hani baskılar çok geldiği için hani pastadan en büyük dilimi alma şeyini artık biraz o da geri adım atıyor Apple'da.
Evet.
Hani
çok büyüdü abi çünkü şey. Evet, yani aynen, aşırı büyüdü pazar. Milyar Duolingo diye bir şirket var abi. Adamlar 6 milyar dolar mı 7 milyar dolar mı ne? Öyle bir değerlemeyle IPO yaptılar. Şimdi o adamlar her şeyden %30 veriyorlar yani. O
çok fena.
İçine oturmasın. İçine şey otursunlar. Normal yani bir şey olmasın. Duolingo kendi ödeme sistemini mis gibi yapar zaten. Web'den alır geçersin yani. Kim Duolingo'ya güvenirsin alırsın. Ama o aynen, indie developer'lar daha Apple'dan devam eder diye düşünüyorum yani.
Aynen aynen. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bayağı bir güzel sorular yorumlar geldi. Ben notları da paylaşacağım. İşte o bahsettiğim bölümlere linklerini de koyacağım güncellediğimizde bu kaydı. Hani başka sorularınız yorumlarınız olursa normal videonun yorumlar kısmından devam edebilirsiniz. Hani bir sonraki bölümde Onlara biz bakarız. Hani onlara da cevap vermeye çalışırız. Hani kendi aranızda tabii ki devam ettirebilirsiniz. Çok teşekkürler. Görkem, sana da çok teşekkürler.
Ben teşekkür artık ederim. Herkese teşekkürler bu arada.
Eylül sayısı bölümünde görüşmek üzere. Bu sefer canlı yapmayı sanırım bir sonraki bölümü. Ama yani bayağı güzel geçti bu sefer. Evet. Belki canlı bölüm sıklığını biraz daha arttırabiliriz.
Evet, olabilir. Canlı da yapabiliriz yani. Böyle zaten kaç kişiyiz abi? Hani toplanıp hep beraber kahve de içelim.
Aynen. Şey aynen. Aynen yani şey zaten işte Clubhouse yapmıştık birkaç kere. Hani orada konuşarak da ilerleyebiliyorduk. Hani belki benzer evet. Bir ortamda oluşturabiliriz böyle webinar gibi falan. Deneyebiliriz yani farklı formatları.
Evet, ben de teşekkür ediyorum bu arada. Herkese soruları için teşekkürler. Güzel oldu.
Aynen.
Yine Çağrı'nın dediği gibi sorun, herkes sorsun. Bir sonraki şeyde yine biz cevaplarız hepsini. Yani bildiğim aynen. Kadarıyla tabii ki.
Aynen öyle.
Biliyorsam cevaplarım.
Çok teşekkürler Görkem. Tamam. Görüşmek üzere.
Görüşürüz kendine abi. Kendine iyi bak. Hoşça kalın.
Bay bay.